Ayrım 8. İnönü Atatürk'ü anlatıyor. Abdi İpekçi. Sayfa 78. Aydemir'e göre. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam kitabında Rauf Bey meselesini şöyle anlatıyor. Cumhuriyetin ilanı, o sırada İstanbul'da bulunan Rauf Bey'i ve bir kısım yakınlarını pek memnun etmemiş görünüyordu. Önce Gazi'ye saltanatın kaldırılmasından kaçınılmasını tavsiye etmekle beraber, iş meclise gelince meclis kürsüsünde bu hareketi savunan, hatta o günün milli bayram olmasını isteyen Rauf Bey'in, Cumhuriyetin ilanından ancak memnun olması lazımdı. Çünkü bu karar aynı hareketin iki merhalesiydi. Fakat pek öyle olmadı. Zaten İstanbul gazetelerinde bir takım iğneleyici beyanlar çıkıyordu. Bu arada Rauf Bey de gazetelere beyanat verdi. Bu beyanlara göre kamu efkarı ani bir hadise karşısında bırakılmıştır. Kendisi seçmenlerinin verdiği emaneti her zaman ve mekanda koruyacak, iyi idare edecektir. Bu beyanat pek açık olmayan bir takım tereddütlü cümlelerle devam ediyordu. Fakat Rauf Bey ile asıl karşılaşma 22 Kasım 1923'te Ankara'da ve Halk Fırkası'nın 8 saat süren bir toplantısında oldu. Bu toplantıda Başvekil İsmet Paşa ve arkadaşları Rauf Bey'e ve onun şahsında, çevresinde toplandığı sanılan arkadaşlarına hakikaten sert bir şekilde saldırdılar. Kesin cephe aldılar. Belli ki Rauf ve arkadaşları meselesinin artık hesabı görülmesi üzerindeydiler. İsmet Paşa şöyle söylüyordu. Cumhuriyetin ilan edildiği günlerde, milli davanın hizmetkarı ve timsali sayılan başlar arasında ihtilaf görülürse, o manzara, Cumhuriyetin ilanından dolayı rüesanın, reislerin, önderlerin ikiye ayrılması demektir. Bir idare şeklinin muvaffakiyeti eserleriyle ölçülür nazariyesini çürük bulurum. Yeni bir yolun yolcusu, o yolun nihayetinin behemehal selamete varacağını idrak etmelidir. Rauf Bey, herhangi bir mebusumuz, herhangi bir siyasi şahsiyetimiz değildir. Bu ciheti göz önünde bulundurmaya mecburdur. Böyle inkılap zamanlarında hükümet adamları bir siyasi şahsiyet gibi herhangi bir şüphe gösteremez. Aksi hareket hatadır. Hata ettiniz Rauf Beyefendi. Rauf Beyefendi, beyanatlarında gördüğümüz noktaları geri alarak bu fırka içinde yaşamak kararında mıdırlar? Rauf Bey üzgündü. İkilik iddiasında bulunmadığını, kendisi hata etmişse hükümetin de hataları olduğunu, İstanbul'da her mebusa davetname gönderildiği halde kendisine gönderilmediğini, iştihatlarını söylemek namuskarlık olduğunu, kendisini söylediklerini yalanlamaya mecbur etmek, memleketin hayrına olmadığını etraflı anlatarak sözlerini hata etmedim ve buna katiyen kaniyim diye bağladı ve devam etti. Mutlak muhalif parti yapmamı istiyorlar. Yapmayacağım. Hüküm sizindir, karar sizindir, vicdan benimdir. Beni fırkadan ihraç ederseniz yapacağım şey mezuniyet alıp gitmektir. Ben buradan çıkıp gidiyorum. Kararınızı serbest olarak veriniz. Hemen Cenab-ı Hak milletimize saadet versin. Şahıslar payidar, devamlı değildir. Fikirler her zaman payidardır. Bundan sonra Rauf Bey salonu terk etti. O konuşurken birçokları kendisine boyuna istifa diye bağırıyorlardı. Rauf Bey çıktıktan sonra İsmet Paşa yine söz aldı ve Rauf Bey'den mutlaka bir tekzip yapılması ısrarında bulundu. Rauf Bey, Cumhuriyet usulünde ve Büyük Millet Meclisi tarafından tamam olarak ilan edilmiştir demeliydi. Nihayet Rauf Bey'i savunanlar da oldu ve iş fırka idare heyeti tebliğine bırakılarak aleyhinde bir karar alınmadı. Fırka idare heyeti ise bu tebliğinde, Rauf Beyefendi cevaplarında bütün manasıyla cumhuriyetçi ve saltanatı meşruta aleyhtarı olduklarını, fırkadan ayrılmayacaklarını ifade ve beyanatının sui tefsire, fena yorumlanmaya, müsait kısımları hakkında fırkayı tatmin etmişlerdir cümlesini yayınladı. Fırkadaki konuşmaların zabıtları da 25 tarihli gazetelerde çıktı. Mesele böyle kapanmış gibi görünüyordu. Ama hakikatte ipler biraz daha gerilmiş ve kopuntu biraz daha gerçekleşmişti. Kaldı ki bu arada beyanları sırasında İsmet Paşa, mebus olan kumandanların vaziyeti ve ordunun siyasetten ayrılması hakkında hazırlanan bir kanunun encümenlerde olduğunu ayrıca belirtti. Bu kanunun kimleri hedef tuttuğunu herkes biliyordu. Gelişmeleri meclis içinde ikinci bir fırkaya, yani Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na ulaştıran ve milli mücadelenin başlıca öncülerini iki cepheye ayıracak olan olaylar, işte o günden sonra ve hele bu hazırlanan kanunla kuvvetlendi. Bu parçalanışın suçluları kimlerdir? Tabii hiç kimse. İnkılap tek otorite ve tek irade istiyordu. Gazi bunun peşindeydi. Halk fırkası bu tek iradenin icracısı olan müttehit bir kadro olmalıydı. Karşı tarafsa demokrasinin bir karşılıklı murakabe istediğine inanıyor, bir diktatörlüğe gidişten korkuyordu. Onlar da haklıydılar. Zaten Gazi'nin meclis açılırken ilan ettiği iki hedeften biri, demokrasinin tekamülü, demokrasi organlarının kuruluşu değil miydi? Karşılıklı murakabe ve dolayısıyla çok partili rejim. Ama ne var ki inkılap henüz son sözünü söylemiş, klasik organlarıyla bir batı demokrasisinin yaşayabileceği zemini henüz tavsiye etmiş değildi. Zaman henüz çok şeylere gebeydi. Atatürk'ün Karabekir'le ilişkileri. Atatürk'e göre. Atatürk nutukta Kazım Karabekir Paşa ile ilişkileri ve anlaşmazlıkları konusunda bazı olayları ve yazışmaları açıklamaktadır. Bunlardan daha heyeti temsiliye sırasında Karabekir'in Mustafa Kemal'e hükümet işlerine karışmamasını tavsiye ettiği ve onun da bu tavsiyeyi hiç hoş karşılamadığı anlaşılmaktadır. Atatürk bu konuda şöyle diyor. 8 Teşrin evvel 1919 tarihli olup Kazım Karabekir Paşa'dan gelen bir telgrafta şöyle bir mütalaa beyan olunuyordu. Heyeti temsiliyeden zat-ı samileriyle Rauf Beyefendi'nin ve bu kıbalde olan zevat-ı müessiriyeyi aliyenin mebus olduktan sonra da bir veçile hükümete karışmayarak daima Meclis-i Milli'deki grubun başında nafis ve kabinenin şeklü terkibi ve ricalinin kıymet ve hüviyeti ne olursa olsun, daima meclis-i milli içinde nafis ve murakip bulunmayı, en mühim bir hadise-i muvaffakiyet ve elzem müttatbik bir karar addeylerim. Kazım Karabekir Paşa bu meseleye ait telgrafnamesinde Rauf Bey'in ve benim ismimi zikrederken, bu kıbalde olan zevat-ı müesseriye-i âliye demiş olduğuna ve kendisini aynı kıbalde gördüğü tabii bulunduğuna göre, şüphesiz kendileri de prensiplerinden hariç kalmamak bedihiydi. Halbuki Kazım Karabekir Paşa, hatıramda yanılmıyorsam, mebus olarak mecliste çalıştığı sırada, bir vaziyetin icabı olarak yeni bir heyet-i hükümet teşkili mevzu bahis oldu. Atatürk bu hususu görüşmek için Kazım Karabekir, Fethi Bey, Fevzi Paşa gibi 10-15 kişiyi Çankaya'ya davet ettiğini, Karabekir'in bu toplantıya gelmeden önce o tarihte fırka umumi katibi olan Recep Bey ile görüşerek kendisine hükümet başkanlığının teklif edileceğini beklediğini ve şimdiden bu konuda bazı bilgiler istediğini anlatmakta ve şöyle devam etmektedir. Kazım Paşa'nın Çankaya'da içtima ve müzakere esnasındaki vaazı da Hazırun tarafından manidar görülmekten hali kalmadı. Kazım Karabekir Paşa, esnai müzakerede bu suretle de millete hizmetten çekinmediğini pek haklı ve münasip olarak dermeyan etmişti. Cereyanı müzakere bir noktaya saplandı. Hükümet reisi Fethi Bey mi, Karabekir Paşa mı olsun? Bu nokta üzerinde müdaveleye efkar edilirken Kazım Karabekir Paşa bana 8 Teşrin evvel 1919 tarihinde tavsiye ettiği veçile kabinenin şeklü terkibi ve ricalinin kıymet ve hüviyeti ne olursa olsun daima meclis-i milli içinde nafiz ve murakip kalmayı elze müttatbik bir karar addettiğini beyan etmedi. Mustafa Kemal Paşa bu olayda Fevzi Paşa'nın Kazım Karabekir ve Fethi Bey ile görüştüğünü, hanginiz bu işi daha iyi yapabilirsiniz diye sorduğunu, Fethi Bey'in ben daha iyi yapabilirim cevabını verdiğini ve Fevzi Paşa'nın da aynı düşünceye katıldığını, böylece Karabekir Paşa'nın hükümet teşkiline memur edilme fırsatının zail olduğunu sözlerine eklemiştir. Dipnot, Nutuk sayfa 214-224. Karabekir Paşa'nın hatıralarından da anlaşıldığı gibi Karabekir, Mustafa Kemal'in bütün kuvvetleri elinde toplamasından çekinmekte, bunu şifre ve mektuplarında da hissettirmektedir. Karabekir'in bu konudaki teklifleri de Mustafa Kemal tarafından hoş karşılanmamaktadır. Karabekir, büyük taarruzdan bir süre önce Mustafa Kemal'e barıştan sonra iki meclisli bir parlamento teklifinde bulunmuş ve şöyle demiştir. Umur idaremizin veçi teşekkülü hakkındaki münakaşalar bize henüz vasıl olmaktadır. Azası büyük mütehassıslardan mürekkep ikinci bir meclis bulunmasını faydalı görüyorum. Hali tabiinin rücuğundan sonraki endişe ve mülahazatımı arz eyliyorum. Mustafa Kemal bu teklife 4 Mart 1922'de Büyük Millet Meclisi'nin kararlarının diğer bir heyetin kararlarıyla kayıtlandırılması idarede takip eylediğimiz esasların ruhuyla uyuşmaz diye cevap vermiştir. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun yapılması da Karabekir Paşa'nın yeni bir sorusuna yol açmıştı. Karabekir, hilafet ve saltanat konusunda ne düşünüldüğünü de soruyordu. Atatürk Nutuk'ta bu hususu şöyle anlatıyor. Kazım Karabekir Paşa, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun yapılmasındaki isticalin ve bunun tatbikindeki müşkülatın ve hilafet ve saltanat meselesi hakkındaki noktayı nazarın izahını da talep etmişti. Bu noktalara ait cevaplarımda demiştim ki, Teşkilat Kanunu'nun yapılmasında istical telakki buyurulan tarzı hareketin hikmeti, bütün dünyada ve memleketimizde mahsus olan halkçılık ceryanını esaslı bir şekil üzerinde tespitle bu mevzuda başka ihtilata mahal vermemek ve aynı zamanda asırlardan beri mütemadiyen naehiller elinde suistimal edilen hukuku milliyeyi sıyanet için bu hukukun sahibi aslisi olan millete de hakkı kelam bahşeylemek ve bu yüksek fikrin inkişafı için şerait-i hazırâ-i fevkaladeden istifade eylemektir. Kanunun cihet-i tatbikiyesindeki imkanın derecesini ölçmek için de bu işle iştigale fırsat bulacakların azim ve kabiliyeti iradiyesini mevzu bahseylemek lazım gelir. Hilafet ve saltanat meselesi bir mesele-i esasiye olarak mevcut değildir. Mevzu bahs olan mesele hükümdarın hukuku olup, onun tayin ve tahdidi için son birkaç asrın tecarübü ve devlet mefhumundaki millet hukukunun manayı hakikisi amil olmalıdır. Bu esas üzerinde henüz tespit edilmiş kat'i bir düsturumuz yoktur. Mustafa Kemal Karabekir'in Mustafa Kemal Paşa'nın fırka grup reisi olmayıp tarafsız kalması yolundaki teklifini de reddetmişti. Dipnot, Nutuk, sayfa 600-602. Fikir ayrılıklarının, anlaşmazlıkların Cumhuriyet'in ilanından önceki günlerde arttığı görülmüş ve bazı dedikodular da bunu büyütmüştü. Paşaların ordu kumandanlıklarından istifaları, mecliste muhalif bir grup meydana getirecekleri haberleri de buna eklenmişti. Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in ilanı günlerinde Kazım Karabekir Paşa ve Rauf Bey'in tutumlarını da dikkatle izliyordu. Efendiler, kat'i zaferden sonra da 2. Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet'i ilan ettiği zaman dahi Kazım Karabekir Paşa İstanbul gazetecilerine beyanatında, öteden beri gelen hissiyat ve şikayetini, Cumhuriyet ilanını bize sormadılar suretinde hülasa etmekteydi. Kazım Karabekir Paşa mütalaatı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin millet tarafından fevkalade salahiyetlerle mezun kılınan azadan mürekkep fevkalade bir meclis olduğunu unutmuş gibi görünüyor. Böyle bir meclisin vaz ettiği kanuna hem de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na muarız bulunduğunu ima ediyor. Daha garibi, teşkilat-ı devletin tebeddülünde müessir olacak kararlar alabilmek için ricali askeriye ve mülkiyenin ve müdafaa-i hukuk merkezlerinin mütalaları alınmak lüzumuna kani bulunduğunu söylüyor. Dipnot, Nutuk, sayfa 598. Terakkiperver fırkanın kuruluşu anlaşmazlıkları büyütmüş, İzmir suikastından sonra Karabekir'in tevkifi, sonunda Karabekir Paşa beraat etmekle beraber iki eski arkadaşın arasında bir uçurum meydana getirmişti. Karabekir'e göre, 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas Kol Ordusu kumandanı olan Kazım Karabekir Paşa, mütarekeden sonra İstanbul'a gelmiş ve Mart 1919'da Erzurum'daki 15. Kol Ordu kumandanlığına atanmıştı. Görevine gitmeden önce Şişli'deki evinde Mustafa Kemal Paşa'yı ziyaret ettiğini, onu Şark'ta başlayacak bir kurtuluş hareketine çağırdığını söylüyor ve şöyle diyor. Mustafa Kemal Paşa şu cevabı verdi. Bu da bir fikirdir, ahval günden güne size hak verdiriyor. Size muvaffakiyet dilerim. Ben bunun bir fikir değil, kat'i bir karar olduğunu anlattım. Ordu ve halk bu fikir etrafında muhakkak toplanacaktır. Şark'ta milli hükümet esaslarını kurduktan sonra siz garbe teveccüh edersiniz. Şark vazifesini ben deruhte ederim. Eğer gelmeyecekseniz hareketimi ona göre tanzim edeyim dedim. Biraz düşündü ve iyi olayım size mülaki olmaya çalışırım vaadini verdi. Ben Şark'ta milli hükümet esasını kurarken Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'da bir padişah hükümetinde herhangi bir vazife alarak en kıymetli arkadaşları da etrafında toplaması ihtimali beni pek düşündürmüştü. İşte en mühim olarak buna mani olmak içindir ki, şahsımdan fedakarlık yaparak fikrimin husulü için kendisini Şark'a davetle milli hareketin başına geçmesini teklif ettim. Daha evvel İsmet'le de uzun uzadıya konuşmuştuk. Dipnot, Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, sayfa 7-8, İstanbul 1960. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkmış ve Kurtuluş Hareketi için çalışmaları sebebiyle İstanbul hükümeti tarafından ordu müfettişliğinden azledilince askerlikten istifasını vermişti. Karabekir bu istifa olayı üzerine şunları yazıyor. Kemal Paşa pek meyustu. Ben kendisine hürmet ve samimiyette kusur etmeyeceğimi pek samimi ve ciddi bildirdim. Hazır ol vaziyetinde selamla bundan sonra dahi ne emirleriniz varsa ifayı bir şeref bilirim dedim. Erzurum Kongresi günlerinde de Mustafa Kemal Paşa ile Kazım Karabekir Paşa beraber çalışmışlar ve birbirlerine destek olmuşlardı. Fakat Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından Mustafa Kemal Paşa'nın meclis başkanı ve milli hükümetin başı, İsmet Bey'in Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisi olmasından sonra bazı kırgınlıkların ortaya çıktığı görülüyor. Karabekir'in hatıralarında şu satırları okuyoruz. Düşünülmeyen mühim bir nokta var. Bunu Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin nasıl olup da hatırlamadığına hayret ederim. Kendileri artık resmen bütün milletin ve hükümetin reisi oldular. Bir seneden beri milli birliği tutan ve istilalara mani olan bu kerrede mühim bir hareketi askeriye başlayacak olan benim mevkiim ne olacaktır? Harbi Umumi'de ordu kumandanlık vekaletini yaptığım gibi kendi yerlerine, Mustafa Kemal Paşa'nın yerine, ordu müfettiş vekili tayin olundum. Asaletim mukarrer iken kendilerine hürmeten bunu reddetmiştim. 21 Kanun-ı Saniye'de yani daha 3 ay evvel Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat ilan ettiği milli planda 3. Kol Ordu, 13. Kol Ordu, 15. Kol Ordu benim emrimde olarak Şark Ordusunu teşkil edecekti. İki kol orduluk kuvveti yalnız bugünkü 15. Kol Ordu teşkil etmekte bulunduğundan mücavir 3. ve 13. Kol Ordular emrime verilmese bile yine bir Şark cephesi teşkil olunmalı ve artık bir ordu kumandanlığı mevki ve selahiyeti bana verilmelidir. Başka türlü hareket nasıl olur? Askeri her türlü mülahaza bunu emrettiği gibi dahile ve harice karşı siyasi Her türlü mülahaza da bunu amirdir. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye mevkii kol ordulara ve hatta ordulara bile amir bir vaziyetteyken, İstiklal Harbi'nin müstahsar ikinci devresinde işe başlayan Miralay İsmet Bey'in Erkan-ı Harbiye riyasetine geçtikten sonra bu vaziyeti düşünmemiş ve teklif etmemiş olmasına pek de ihtimal vermek istemiyorum. Bunu kendi tayininden evvel dahi hatırlaması en birinci bir vazifedir. Ben şöyle beklerdim ki Mustafa Kemal Paşa riyasete geçer geçmez bir senelik Mücadele-i Milliye arkadaşlarına meclisin selam ve teşekkürünü ihda eder ve İsmet Bey'in Erkan-ı Harbiye riyasetine geçmesiyle aynı zamanda bilhassa milli planda vaziyetlerimiz tespit olunan benim ve Ali Fuat Paşa'nın da vaziyetlerini tasih buyururlar. Kazım Karabekir bu hususu Ankara'ya hatırlatıyor ve Şark Harekatı'nı yönetirken Şark Cephesi Kumandanı adını taşıması teklifinde bulunuyor. Teklifime cevap alamadım. 18 Mayıs'ta artık harekata başlamak için bir daha bu teklifi yaptım. Evvela bunun düşünülmediğini zannetmiştim. Hatırlattığım halde cevap verilmemesini, benim kol ordu kumandanlığında bırakılmaklığım gibi haksız ve yolsuz bir düşünceyle olduğunu ve buna hasis düşüncelerin sahip olduğunu esefle anladım. Dipnot, İstiklal Harbimiz, sayfa 732. 18 Mayıs 1920'de Karabekir, Şark Harekatı için Ankara'ya başvurduğunu ve müsbet cevap beklediğini yazıyor. Acaba harekata müsaade olunacak ve bu üçüncü teklifime, Şark Cephesi Kumandanlığına cevap verilecek midir? Cevap verilmemiştir. 30 Mayıs'ta bir daha harekat için yazdım. Mustafa Kemal Paşa'nın bu makul ve muhik olan tekliflerime cevap vermemesini nasıl tefsir ettiğini hatıratlarında okumak ne meraklı bir şeydir. Bu işte birinci derecede alakadar makam ve mesul zatlar olan Müdafaa-i Milliye Vekili Fevzi Paşa ile Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi İsmet Bey de acaba bunu nasıl tevil edeceklerdir? Bugün askerliğin en basit kavaididir ki kendisinden kıdemsiz bir insanın amir tayin olunması kıdemli maduna sen istifa et demektir. Halbuki insansızlıktan ve şarktan ayrılamamak ehemmiyetinden naşi, ben Ankara'da vazife almayı aklıma bile getirmemiş ve Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa'nın harbiye nezareti için vaki teklifine de beni şarktan ayırmamak lüzumunu düşünerek Ali Fuat Paşa'yı ve sonra da Fevzi Paşa ve İsmet Bey gelince birini harbiye nezaretine, diğerini de Erkan-ı Harbiye-i Umumiye riyasetine teklif etmiştim. Fakat benim ordu kumandanlığım da yukarıda sırası gelince bahsettiğim veçiyle, esasen vekaleten ifa ettiğim bir vazife ve heyeti temsiliyenin tespit ve ilan ettiği bir makamdı. Bunun neden yapılmadığı artık en ufak bir şifre zabitinin de anladığı bir vaziyetti. Fakat Mustafa Kemal Paşa doğru mu yapıyordu? Vaziyet benim haysiyet ve şerefi mevkiyem ile oynamaktı. Ben istiklalimizi kurtarmak için her fedakarlığa razıyım. Nitekim icap ettiği zaman İstanbul hükümetinin ordu müfettişliği payesini de kabul etmedim. Fakat artık milli hükümet, milli adalet tevzi olunurken bu dirsek çevirmek ne derece doğrudur? Mustafa Kemal Paşa'nın işi vurmak, kırmak, ezmek, çiğnemek gibi noksanlıklarını münasip düştükçe samimi nasihatlerimle tahsihe uğraşıp duruyordum. İlk hamlede bu tabiatından dolayı herkesi kendine düşman alıyordu. Bugün Müdafaa-i Milliye Vekili Fevzi Paşa, kol ordu kumandanlarından Yusuf İzzet Paşa, Fahrettin Bey, Selahattin Bey, valilerden ise daha çoğu hep bu fena tabiatına karşı az kaldı ebedi gayip edeceğimiz insanlar olacaktı. Mahalli isyanlarda da evvela tevehhüm, sonra şiddet ve yanlış hareketler isyanları tesil ediyordu. En samimi olan ve kendisini bugün millet riyasetine isad eden fikir ve kuvvetlerimin sarfına bedel şimdi benden de tevehhüm ediyor ve haklı teklifime dahi cevap vermiyordu. Milletin İstiklal Harbi için başlayan bir işte bu hassiz vaziyetten sıkılmamak mümkün değil. Zafer-i kat'iden ve bilhassa sulhün akdinden ve arzuları dahilinde intihab olunan 2. Millet Meclisi teşekkülünden sonra bana karşı gösterilen itimatsızlık ve benden tevehhüm artık beni istifaya mecbur etti. Dipnot İstiklal Harbimiz sayfa 739-740. 8. ayrımın sonu sayfa 88.